Merhabalar, Üretim Sahnesi Podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Avukat Alparslan Tekerek. Ben Esat.
Ben Mustafa.
Alparslan hoş geldin.
Hoş bulduk Esat.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkürler, sizleri sormalı.
Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bir avukatla üretim sahnesinde ne konuşacağız diye soracak olan olursa, bugünkü saç ayağımız iş hayatında mobbing olacak ve bununla birlikte İş hayatına karşılaşabileceğiniz bazı problemler. Öncelikle Alparslan, seni kendi cümlelerinle tanıyabilir miyiz?
Ben Avukat Alparslan Tekerek. Doğma büyüme Kocaeli'liyim. Halen Kocaeli'de yaşıyorum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019 yılı mezunuyum. 2019'dan bu yana da Kocaeli'de yoğunlukla iş hukuku ve gayrimenkul hukuku üzerine çalışmalarımız mevcut. Kısaca durum bundan ibaret.
Peki Alparslan, teşekkür ederiz. Mobbing nedir? Öncelikle bunu ele almış olalım.
Şimdi bu konuda ben insanların ulaşabileceği internet kaynakları ve yargılama esnasında Yargıtay'ın kendince ki tanımlarını kıyaslayarak başlayacağım. Ki aradaki farklar belli olsun. İnsanlar mobbingle karşılaştığında veya konu hakkında merak uyandığında kendi içerisinde işin görünen yüzüyle esasının ne olduğunu bilsin. İnternette Google'a yazdığınızda mobbing nedir diye işçiye uygulanan ahlaka aykırı ve düşmanca söylemlerle sistematik olarak yapılan psikolojik baskı olarak çıkıyor. Ama Yargıtay'ın kararlarındaki tanım biraz daha karmaşık. Genellikle bezdiri sözcüğü de kullanılıyor. Hani bu TDK'nın mobbinge karşılık Türkçeleştirmiş hali bezdiri. Ve Yargıtay diyor ki, İşçinin hedef alınarak uzun bir süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansını engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışlar olarak tanımlıyor Yargıtay. Mobbingin kısaca Yargıtay ve vatandaşın anlayacağı dildeki tanımı bu. Biraz daha günlük hayata uyarlarsak, önemli olan burada bu mobbingin sistematik ve bir kişiye yönelik olması. Bunun kapsamı olaydan olaya ve durumdan duruma göre genişleyebilir, daralabilir.
Teşekkürler Alparslan.
Rica ederim.
Peki bir soru da ben soracağım müsaadenle. Tabii. Türkiye'de ne tür bir mobbingle karşılaşıyoruz genelde? En yaygın karşımıza çıkan mobbing türü, şekli, cinsiyete yönelik mi, yaşa yönelik mi, bezdirme amaçlı mı? Nasıl sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Nasıl davalar geliyor size mobbing alanında?
Genellikle üstlerin astlarına ya da eşit düzeyler arasındaki çalışanlarda bir işin yapılımı ile alakalı, doğru veya yanlış, kişilerin yöntem farklılıkları, mental farklılıklarından kaynaklı olabiliyor. Nedir? Üst asta bir iş verir. Bu beyaz yaka hayatında da olabilir, mavi yaka hayatında da olabilir. İş esasen doğrudur veya belki de tamamen yanlıştır. Ama insanların ikili ilişkilerindeki duyarsızlığından kaynaklı muhatap aldığı kişinin kişilik haklarına saygısızca saldırmasıyla geliyor. Veya yoğunluk olarak da şu da var. İşverenin bir işçisini artık çalıştırmak istememesi ve buna yönelik ona mobbing uygulaması. Nasıl olabilir? Az önce dediğim şekilde işi beğenmeme olabilir. Sürekli şekilde farklı görevlendirmelerde bulunma olabilir. Veyahut asıl veya asılsız sürekli savunmalar almak olarak karşımıza çıkabiliyor.
Şunu sormak istiyorum Alparslan, çok teşekkür ederiz.
Tabii.
Mobbing sanılan, mobbing olmayan ne var?
Burada karşımıza en çok çıkan şey süreklilik unsuru. Yargıtay mobbinge karar verirken bu psikolojik tacizin ya da tırnak içinde bezdirinin sürekli olmasını arıyor. Yani herhangi bir konuda münferit meselelerde mobbing olduğunu kabul etmiyor. Nedir? Bir görevlendirme değişikliği. Atıyorum iş yerinde bir birimden çok daha zor bir birime olabilir. Bu farklı bir iş hukuku uyuşmazlığına girebilir. Fakat mobbinge girmez. Neden? Süreklilik arz etmiyor. Ya da yapılan bir iş karşılığında işçiye karşı yapılan kötü muamele. Münferit olaylarsa bunlar, genellikle ben mobbinge uğruyorum diye işçi düşünebiliyor. Fakat Yargıtay diyor ki ben münferit olayları esas almam. Bunun süreklilik göstermesi lazım. Hatta bir kararında, direkt karardan kesiti okuyayım ben size. Mobbingden söz edebilmek için işçiyi hedef alan sistematik davranışlar bütünü olmalıdır. Münferit iki olay mobbing için yeterli değildir demiş 2019 tarihli bir kararında. Genellikle bizim en çok karşılaştığımız, bana mobbing uyguluyorlar avukat bey dediklerinde böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun süreklilik arz etmesi lazım.
Teşekkür ederim Alp Aslan. Peki çalışan mobbing ile karşı karşıya kaldığını düşünüyorsa ne yapmalı? Bununla nasıl başa çıkabilir?
Bununla nasıl başa çıkabilir? İlk etapta ben tabii ki profesyonel bir hukuki destek almasını tavsiye ediyorum. Neden? Bir anlık sinirle, haklı olarak ya da ne bileyim kendini ya da Google'dan edindiği bilgilerle bu konuyu bildiğini zannederek çeşitli hareketlerde bulunabiliyor işçiler. Fakat bunun usulüne uygun olmaması halinde hak kayıpları yaşanabiliyor. Mümkünse ilk başta profesyonel bir avukat desteğine yönelsin. Aksi halde dediğim gibi hak kaybı yaşanabiliyor. Peki desteğe yöneldikten sonra veya vatandaş kendisi ne yapabilir? Mobbingin tüm şartlarını taşıdığını düşünüyorsa durumu, işçinin haklı nedenle fesi var. Yani şimdi insanlar şunu düşünüyor, ya ben işten ayrılacağım, haklı neden vesaire vesaire, ama bir de ben ihbar mı tanıyacağım buna? İhbar önerileri çünkü bellidir, işte 6 ay, 1,5 yıl, 1,5 yıl, 3 yıl vesaire. Duruma göre 2 hafta, 6 hafta vesaire vesaire, yani kıdemi uzunsa. Haklı olarak işçi diyor ki ben bu insanlara bu kadar süre katlanamam, kıdem tazminatı falan umurumda değil, bırakıp gideceğim diyorlar. Fakat haklı nedenle fesihte karşı tarafa ihbar öneri tanınmasına gerek yok, bu birincisi. İkincisi, Yargıtay'ın yine kimi kararlarında diyor ki sen işçiyi feshe bir şekilde zorluyorsan, işçi iş akdini kendisi feshetse dahi ihbar tazminatına hak kazanılır diyor. O yüzden haklı nedenle fesih hakkı var. Haklı nedenle fesihte kimi durumlarda, Yargıtay'ın kararları bu noktada değişken, ihbar tazminatına da hak kazanabiliyor. Fakat kıdem tazminatına kesinlikle hak kazanır gerekli şartlar mevcutsa.
Peki teşekkür ederim. Burada aslında aklıma bir soru geldi. Biraz da iş hukukuna değindiğimiz için buna eklemek istedim. Evet. Peki kişi işten ayrılırken tazminatının parça parça verilmesi ayrı bir mobbing midir? İşverenin buna hakkı var mıdır? Demiş olayım.
Esas olan tazminatın yekpare biçimde verilmesi ve ihbarın da yekpare biçimde kullanılması. Hatta Yargıtay şöyle diyor. İhbar öneli atıyorum. 2 haftalık bir ihbar öneli var. 28 gün. Özür dilerim, 14 gün. Sen diyor bunu tek parça kullandıracaksın. Ya da 6 haftalık bir ihbar öneli var. 42 gün. Ben sana bunun 20 gününü kullandırdım. Geri kalan 22 gününün parasını vereceğim diyemez. Sen 6 hafta kullandırdıysan tamam. Fakat parçalı kullandırma halinde işçi ihbar tazminatının tamamına hak kazanır. Kıdem tazminatını da aynı şekilde. Bir işçinin 50 bin lira kıdemine ve maaşına göre kıdem tazminatı hakkı bulunsun. İşveren bunu tabii ki tamamına ödemek zorunda esasen. Ödemeyebilir. Bu da sana dava hakkı tanır. O tarihten sonra zaten iş akdi sona erdiği için mobbingden söz edilemez. Mobbing iş akdi mevcutken ortaya çıkabilen bir şey. Kıdem ve ihbar tazminatlarının ödemesi gündeme geldiğinde zaten iş akdi sona erdiği için mobbing de söz konusu olmaz.
Çok teşekkürler. Ben de yeniden mobbinge dönerek bir soru sormak istiyorum. Onu mobbingi biraz açmak için.
Tabii.
Mobbing karşısında çalışanın hakları neler? İşinden ayrılmak istemiyor. Mobbing bir şahıs tarafından, ona üstü veya birimdeki arkadaşı tarafından uygulanıyor. İşinden ayrılmak istemiyor ama mobbinge uğruyor. Burada nasıl hakları var? İşten mobbinge uğradığını ispatladığı takdirde hem ihbar hem kıdem tazminatını alabilir. İhbar süresi öne çekilebilir. Fakat kişi işten ayrılmak istemiyor ve bu mobbingden şikayetçi. Bu durumda nasıl hakları var? Neler yapabilir?
Eğer mobbing çalışma arkadaşları tarafından uygulanıyorsa, bu üstü de olabilir. Her üst işe almaya ve çıkarmalı yetkili diye bir durum yok. Sizin birim amiriniz size mobbing uyguluyorsa, bir üstüne ya da insan kaynaklarına, o işte bu konuya kimler bakıyorsa yazılı bir beyan sunabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki şu şu şu olaylarda, şu şu şu sebeplerle ben mobbinge uğruyorum ve bu benim çalışmamı güçleştiriyor. İşverenin işçisini koruma ve gözetme yükümlülüğü vardır. Yani eşitler veya üstler arasındaki mobbing konularında işverenin mobbinge uğrayan işçiyi koruması gerekir. Siz işverene bu ihtarı yaptıktan sonra, dediğim gibi ispat hukuku bakımından bunun yazılı olması her zaman işçi lehinedir. İşveren çalışma şartlarında bir değişikliğe gitmiyorsa, mobbingle alakalı bir girişimde bulunmuyorsa tekrar haklı nedenle fesih gündeme gelebilir. Fakat işe alım ve çıkarım yetkisini tek elde bulunduran kişi tarafından size mobbing uygulanıyorsa onun için yapacak bir şey yok. Ha, tekrar bir ihtar verilebilir. Bakın böyle böyle bir durum var. Siz böyle böyle bana mobbing uyguluyorsunuz. Benim çalışma şartlarımı bir şekilde düzeltin. Aksi halde iş akdimi feshetmek zorunda kalacağım diyebilirsiniz. Ha, işverenin buna vereceği cevap tabii ki karşılaşacağı sonuçları bağlar. O konuda işçinin fazla da yapabileceği bir şey yok iş akdini feshetmekten başka.
Anladım. Çok teşekkür ederim. Peki bir soru daha ki bence benim aklımdaki en kritik sorulardan biri bu. Çalışan mobbinge uğradığını nasıl ispatlayacak?
Şimdi en zor konu da zaten bizim açımızdan bu. Çalışanın elindeki en büyük silah, tabii ki varsa yazılı kayıtlar, bunlardır. Mesela bir kararda avukat olarak çalışan bir kişinin mobbinge uğradığını mail kayıtlarıyla ispat etmeye çalışmışlar. Nedir? Sizin bir üstünüzle aranızdaki mail yazışmaları, o maildeki size karşı kullanılan ifadeler örneğin. Bunlarla ispatlanabilir. Ama bu iş yerinde de böyle mail kayıtları ya da yazılı kayıtlar yok. Yani işçiye bir iş verilir, bunlar sözlü olarak verilir. Geri dönüşü de sözlü olarak olur, feedback'i de. Dolayısıyla burada iş arkadaşlarının tanıklığı çok çok önemli. Hangi tarih aralığında, ne şiddette, ne sıklıkta mobbing uygulandığını işçi, evet, yazılı delillerle ispat ederse kendi lehine çok çok çok olumludur. Fakat genellikle yazılı delil elde edemiyoruz. Bu durumda da iş arkadaşlarının şahitliği söz konusu oluyor.
Peki Alparslan, teşekkür ederiz. Şunu sormak istiyorum. Bazı kişiler mobbing yaptığının pek farkında olamayabiliyor. Biz mobbingin, evet, sürekliliğinden bahsettik. Ama bu mobbingin hangi türleri var? Ve yöneticiler bununla alakalı nasıl dikkat etmeliler ve nasıl davranmalılar? Bunu sormuş olayım.
Şimdi yönetici mobbingden mobbing uyguladığını farkında değilse ne yapabiliriz? Ya da onlara nasıl bir şekilde ihtar edebiliriz onları diye anladım soruyu. Burada yine ben örnek olaylardan ve tanımlardan bahsedeceğim. Neler mobbingdir diye başta kısa bir özet geçmiştim. İşçinin sürekli gereksiz yere savunmaların alınması, farklı birimlerde görevlendirilmesi, hiç gerekmeyen şekilde işinin beğenilmemesi gibi durumlar olsa da aynı zamanda bunun kapsamına her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar da girer. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var, 2017 tarihli. Bunda şöyle diyor, kısa bir paragraf okuyacağım sıkmadan. Psikolojik taciz olarak tabir edilen ve çalışanlara yönelik iş yerinde gerçekleştirilen belli bir süre sistematik şekilde devam eden yıldırma, dışlama, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan, mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine ve ruh sağlıklarına zarar veren. Şimdi burayı bir anlatalım, özet geçelim. Ne dedi? Yıldırma, dışlama, pasifize etme veya işten uzaklaştırma. Yani sizin yaptığınız işten, sizi yıldırarak işten çıkmanızı sağlama olabilir. Mevcut durumda iş arkadaşlarınız tarafından dışlanmanızı sağlama olabilir. Ya da konumunuz itibariyle elinizde bulunan yetkilerin alınarak sizi pasifize etme olabilir. veyahut iş yerinden, iş düzeninden veya kendi emeğinizden uzaklaştırmayı amaçlayabilir, diyor. Kasıtlı biçimdeki olumsuz tutum ve davranışlar bütünü olarak tanımlanan psikolojik taciz niteliğindeki eylem, işlem ya da ihmallerin. Şimdi eylem olabilir, evet, bu bir işlem de olabilir, atıyorum görev yerinin değiştirilmesi gibi. Fakat ihmal de olabilir. Az önce söyledim ya, özellikle eşitler arasındaki durumlarda işverenin kendi işçisini koruma yükümlülüğü var. Ama sizin başvurunuza rağmen işveren sizin durumunuzu korumuyorsa diğer arkadaşlarınız arasında, bu sefer de ihmal gündeme geliyor.
Teşekkür ederim. Irkçılık, dini inanç, cinsel yönelim veya karşı cinsin özel hayata müdahalesi.
Evet.
Engeli aşağılama veyahut kişiyi sosyal hayatından koparmaya çalışma. Misal veriyorum. Daha önceden bir izin almıştır, onu son dakika değiştirme vesaire. Bu konularda ne yapmalılar?
Ne yapmalılar? Az önce söylediğim şeyi yapmalılar. Eğer ki eşitler arası veyahut daha üstü olan bir üst tarafından bu muameleye maruz kalıyorsa. Zaten söylediğin şeylerde işçinin şöyle de bir hakkı var. Yine iş akdini zaten hak neden nefes edebilir ve ayrımcılık tazminatı isteyebilir. Dininden, ırkından, cinsel yöneliminden, sosyal durumundan kaynaklı diğer işçilerden farklı olduğunu düşünen veya işverence düşünülen kişiler ayrımcılığa maruz kalıyorsa sırf bu sebeplerden dolayı, bu kez ayrıca ayrımcılık tazminatına hükmedilebilir. İşçinin ayrıca bu durumlarda dediğim gibi ayrımcılık tazminatını talep etme hakkı vardır mahkemelerden.
Peki Alparslan, müsaadenle bir soru da ben sormak istiyorum.
Tabii.
İş dünyasında işverenlerin veya büyük şirketlerde müdürlerin, üstlerin altlarındaki çalışanlara karşı olan dili, üslubu nasıl olmalı?
Ben yine buna elimde iki tane örnek karar var. Üsluba dayalı. Bir tanesine diyor ki, mobbinge dayalı iddialarda kesin ispat koşulu aramayıp yaklaşık ispat yeterliyse de tırnak içinde işi beğeniyorsan çalış, beğenmiyorsan çık git şeklinde baskı yapıldığı şeklindeki beyan mobbing olarak değerlendirilemez diyor. Birinde, diğerinde diyor ki, bu zaten çok ilginç, davacı işçiye hitaben yazılan e-maillerde tırnak içinde ayın bidonu şeklinde yazılan tabirin davacının kişiliğine yönelik haksız bir tabir olduğu anlaşılmışsa da bu hususun başlı başına mobbing teşkil edemeyecek nitelikte olduğunun kabulü gerekir, diyor. Şimdi bir tanesinde işi beğeniyorsan çalış, beğenmiyorsan çık git demiş. Diğerinde de işçiye ayın bidonu demişler. Evet, bunlar hakaret amiz söylemler olabilir. İşverenlerin buna zaten dikkat etmesi lazımdır. Ama az önce programın başında söylemiştik ya, bunlar münferit şeyler olduğundan özellikle mobbing olarak değerlendirilmiyor Yargıtay tarafından. Ha, ne olabilir? Bunlar devam ediyorsa, atıyorum bu ikinci karardaki tırnak içinde ayın bidonu söylemi her e-mailde işçiye bu şekilde hitap ediliyorsa, işçi de bu e-mail kayıtlarını çıkarıp mahkemeye sunarsa tabii ki mobbing olarak değerlendirilir. Burada yöneticilerin neye dikkat etmesi lazım? Sevmeyebilirsin. Belki de iş yapışını beğenmiyor olabilirsin. Ama bunu karşıdakinin kişilik haklarını zedelemeyecek biçimde söyleyebilirsin. İlk örnekteki işi beğeniyorsan çalış, beğenmiyorsan çık git demeye gerek yok. Bizim iş tanımımız budur. Bu iş için belirlediğimiz ücret budur. Şu anda bu şartlarda çalışıyorsun. Eğer ki farklı bir talebin varsa biz şirket olarak bunu karşılayamayız. Takdir senin denebilirdi. Ha, baktığınızda ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Ama ne olursa olsun ayın bidonu demeye de bir ölçüde gerek yok diye düşünüyorum ben.
Çok teşekkürler. Benim buradan anladığım kadarıyla şimdiye kadar olanlardan mobbingde mutlak suretle bir süreklilik olması söz konusu, az veya çok.
Evet.
Basit bir el şakası dahi olsa bunun sürekli olması gerekiyor ve ispatlanabilir olması gerekiyor ki mobbing olarak kabul edilebilsin.
Kesinlikle. Burada sürekli Yargıtay çok net şekilde arıyor.
Teşekkür ederiz Alparslan. Benim anladığım kadarıyla senin söylemiş olduğun birçok nokta iş hukukuna dayanıyor.
Evet.
İş hukuku derslerini tabii mühendislik fakültelerinde öğrenciler alıyor zaman zaman. İş sağlığı güvenliği okuyan kişiler de zaman zaman alıyorlar. Her ne kadar toplumsal bir bilinç bu noktada çalışanlar açısından artmaya başlamış olsa da sorum şu, işe giren kişi iş hukukuyla alakalı neleri bilmeli, kendini nasıl besleyebilir, artık buna nasıl cevap vermek istersen ki mobbingin önünü erkenden alsın, haklarını bilsin.
Nelere dikkat etmeli? Şimdi mobbingin yoğunlukla karşımıza çıktığı iki konu var demiştim. Birisi işverenin işten çıkarmak istediği işçiye karşı uyguladığı. Diğeri de tamamen şahsi sebeplerle işçiler arasında, bu üstü de olabilir, altı da olabilir, aslı da olabilir ya da denk işçiler arasında da olabilir. İşçi bir işe başladı. İlk önce bir takım haklarını bilmek zorunda. Bu nedir? Örneğin haftalık mesai kural olarak 45 saattir. Kural olarak diyorum çünkü bunun istisnaları var. Örneğin işçinin ücreti asgari ücretten belirli bir miktar yüksekse işe girerken yıllık 270 saate kadar olan fazla mesainin ücrete dahil olduğudur. İşçi bu sözleşmeyi imzalarken bunu kesinlikle zaten okumak zorunda. Yani ben kaç para alıyorum, karşılığında benden ne isteniyor? Zaten iş sözleşmesinin 3 esaslı unsuru var. Birincisi ücret, ikincisi iş görme, üçüncüsü bağımlılık. Ücret bir iş karşılığı ödenen ücret. Bunun çok fazla çeşidi var. İşte aylık ücret, parça başı ücret, akort ücret vesaire. Bunlar çok teknik detaylar. Bunlara girmeye gerek yok. İkincisi iş görme. İşçinin ücrete karşılık işverene hizmetini sunması. Bu dediğim gibi az önce beyaz yakalı bir işçideki beden kuvveti, mavi yakalı bir işçideki beden kuvveti de olabilir. Beyaz yakalı birinin mental kuvveti de olabilir. Bunların tamamı iş görme edine girer. Üçüncü unsur bağımlılık. Zaten iş akdini bir müteahhitle kendi taşeronu arasındaki ilişkiden ayıran şey budur. Onların arasında bir bağımlılık unsuru yoktur. Ama iş akdinde böyle bir bağımlılık unsuru var. Bağımlılık nedir? İşçinin işverene emir ve talimatlarına bağımlı olmasıdır. İşçiler tüm bu unsurları yerine getirdikten sonra dediğim gibi ilk önce iş sözleşmesi çok önemli. İş sözleşmesinde neye karşılık ne kadar ücret alınıyor? Benim 270 saate kadar fazla mesaim ücretimin içine dahil mi? Meğer ki dahil, bu kez o 270 saate dikkat etmek lazım. Ya da az önce söylemiş olduğum görev yeri değişikliği. Çok sık görev yeri değişikliği mobbing olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte işin niteliğinin beğenilmemesi daima. Yani bir yanlış iş varsa bunun hakkında tabii ki tutanaklar tutulur. Ama sırf yöntem farklılığından kaynaklı işçinin üzerine gidilemez. Gidilse dahi burada kişilik haklarının korunması gerekir. İşçinin ilk başta kendi iş sözleşmesine dikkat etmesi lazım. İkincisi kendi iş arkadaşlarıyla arasındaki mesafeye ve kendisine yönelen davranışlara dikkat etmesi lazım. Olur da kendi kişilik haklarına bir saldırı söz konusu olursa bunun derhal işverene yazılı biçimde mümkünse bildirilmesi lazım. Önlem alınmasını talep etmesi lazım. Kısaca bu şekilde.
Teşekkür ederiz. Şimdi istersen bir evet hayır yapalım. Birinci soru, işçi ek mesaiye kalmama hakkına sahip midir?
Evet, fakat fazla çalışma muvafakatnamesi imzalamadıysa. Genellikle işverenler bunu her yıl imza atmak zorundadır. Muvafakatnameyi imzalamış işçi, işin gereği yönünde kendisinden fazla mesai talep edilirse fazla mesaiye kalmalıdır. Aksi halde işi yapmaktan çekinmesinden dolayı bir savunması istenebilir.
Peki varsayıyorum ki ben bir fabrika çalışanıyım veya üreticisiyim veya mühendisiyim. Evet. Teslimat günümüz gecikti. Yetiştirmemiz evet. Lazım ürünü. Evet. İşçi mesaiye kalmak zorunda mıdır?
Eğer muvafakatnameyi imzaladıysa zorundadır.
İşveren işçiyi mesai saatleri içerisinde yakın yerlerdeki tedarikçilere gönderebilir mi?
İş tanımının içerisinde yer alıyorsa gönderebilir.
Peki kanunen İşçinin lehine olan bir durum sözleşme ile askıya alınabilir mi?
Asla alınamaz. Teşekkür Örneğin ederim. Ücretin düşürülmesini örnek gösterebiliriz. İşçinin yazılı rızası olmaksızın işçinin ücreti düşürülemez. Buna ne gibi bir örnek verebiliriz? 2022 yılındayız şu anda. İşçinin ücreti 5000 lira olsun. ya ben iş yeri olarak çok büyük ekonomik güçlükteyim, senin ücretini düşüreceğim diyemez. İşçiden yazılı onay alması lazım.
Peki Alparslan, Türkiye'de hamilelik hakkı nelerdir?
Hamilelik izinden başlayalım. İş kanununa göre hamile bir kadına doğumdan evvel 8 hafta, doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta doğum izni verilir. Eğer hamile kadın çoğul gebelik sahibi ise, yani ikiz, üçüz vesaire, bu sefer doğum öncesi izne 2 hafta daha eklenir. Doğumdan önce 10 hafta, doğumdan sonra 8 hafta izin verilir. Ve bu hizmet süresinden sayılır. Yani kıdem tazminatı hesaplanırken bu süreler çalışılmış gibi esas alınır. Fakat işveren bu dönemde hamile çalışanını ücretsiz izne ayırır. Kısaca bu şekilde.
Hamilelik izni boyunca işte öncesinde 8 hafta, sonrasında 8 hafta çalışan herhangi bir ücret almıyor mu? Sadece
Hayır, ücretsiz izin olduğu için alınmıyor. Esasen bu ücretsiz izin meselesi pandemi dönemindeki tedbirlerden önce işçinin yazılı talebi doğrultusunda olması gerekiyordu. Yani neydi? İşverene sizin yazılı beyanınız olmadığı müddetçe işveren sizi ücretsiz izne çıkaramıyordu. Ta ki pandemi dönemine kadar işletmelerin zor duruma düşmemesi için bu kararnameyle aradaki işçinin beyanı, yazılı izni vesaire ortadan kaldırıldı. O tarihten sonra şu an hala maalesef işverenler işçinin yazılı rızası olmaksızın ücretsiz izni çıkarabiliyor. Ücretsiz izinde de işçiye ücret ödenmez. Burada işin içine hastalık, işte hamilelik vesaire gibi sebeplerle sigortadan yapılacak ödemeler hariç işveren kendisi bir para ödemez.
teşekkür ederim.
Rica
Peki
ederim.
çalışanın askerlik hakları nelerdir? Askerlik süresince şöyle bir şey duymuştum, ben direkt onun üzerinden sorayım. Bir kişi askere gitmek için işinden ayrıldığında askerlikten döndükten sonra 6 ay içinde tekrar ayrıldığı yerde işe başlayabilir diye sokakta bir şey duymuştum ben. Bu doğru mudur? Bunun
Kısmen doğru. İş kanunu madde 31'e diyor ki askeri veya kanuni bir ödevden dolayı işinden ayrılan işçi bu görevinden döndükten sonra takip eden 2 ay içerisinde işe girmek isterse bu talebini işverene bildirir. İşveren bu talebi kabul etmek durumundadır der. Tabii ki bunun yazılı şekilde derken en garantisi bu işin tabii ki noterden ihtarname usulüdür. İşverene bir ihtarnameyle şu tarihte terhis oldum. 2 aylık sürenin içerisinde işime ben tekrar geri dönmek istiyorum diyerek başvuruda bulunması gerekir.
bu soruya bir şey eklemek istiyorum.
Tabii.
Varsayıyorum ki ben bir işverendim ve bir çalışanım askere gitti. O askerdeyken ben o pozisyona yeni birisini aldım. Adam ihtiyacım yok. Ne olacak?
Bu durumda işçinin eğer varsa kıdem tazminatı vesaire haklarını ödeyecek, işten çıkarmış bulunacak.
Peki, teşekkür ederiz. Mustafa, senin ekleyeceğin var mı?
Yok, son olarak vefat iznini sorabiliriz.
Tamam. Bu iş kanunun ek maddesinde düzenlenmiş bir izin. Burada ücretli izin hakkı var. Yani işçiye ücret ödemesi gerekir işverenin. Ve 3 günlük bir izin söz konusu. Ek madde 2'ye göre bu izin ana baba, eş, kardeş ve çocuğunun ölümü halinde verilir. Yani işçinin dedesi öldüğünde ya da kayınvalidesi öldüğünde bu izin tanınmaz. Sadece ana baba, eş, kardeş ve çocuk. Bunu birinci derece akrabalar olarak düşünebiliriz.
Anladım. Çok teşekkürler.
Peki o zaman mesela diyelim ki bir kişinin üst soyundan ikinci nesilden birisi vefat ettiğinde iş yeri ona müsaade etti ve cenazeye katılmaya gitti. Bu
Evet.
işverenin kendi lütufu mu oluyor?
Ücretsiz izin oluyor. İşçiye 4 gün izin verdi işçinin talebine binaen. Ücretsiz izin olur. İşçi bu günler için ücret almaz.
Alparslan, teşekkür ederiz. Buradan biraz daha toplayıcı olmak adına. Tabii bu örnekleri daha
Ben de.
detaylandırabiliriz ama farklı bir noktaya geçelim istiyorum. Bugün mobbingi ele almış olduk. Bunun sadece yanında da biraz da iş hukukundan bahsetmiş olduk. Bence çok keyifli bir sohbetti.
Peki, bence de ben de teşekkür ederim.
teşekkür ederiz. Peki Alparslan, senin kişisel olarak gelecek planların ne yöndedir?
Kişisel olarak gelecek planlarım çizgimizi bozmadan aklının yanında olarak meslek hayatımıza devam etmek. Mevcut durumda her ne kadar ülkede hukukla alakalı yoğun eleştiriler bulunsa da bir şekilde işini iyi yapan insanlar sayesinde düzeleceği ümidindeyim ben. Bu hukuk yargılamasındaki hem hakim hem savcı hem avukat için geçerli. Bir yerlerde birileri işini düzgün yapıyorsa o iş bir şekilde düzelir diye umut ediyorum. Bu şekilde meslek hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. İnandığımız davaları almaya çalışıyoruz. İnanmadığımız işlerle alakalı çok fazla haşir neşir olma taraftarı değilim. Ben kendi açımdan söylüyorum. Ama bir taraftan da herkesin savunulmaya hakkı var. O onun avukatı, bu bunun savunucusu diyerek kimseyi yaftalamamak gerekir. Bir katil de olsa, bir işveren de olsa az önce bahsettiğimiz belki de haksız ama kendisinin hukuki dinlenebilme hakkı vardır ve bir şekilde avukat yardımından faydalanabilmesi gerekir. O yüzden ne olursa olsun kimsenin şunun avukatı diye yargılanmaması gerekir. Ama dediğim gibi ben kendi açımdan vicdanen inandığım işleri alıp bu şekilde meslek hayatıma devam etmek istiyorum.
Çok teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
Apaslan, seni dinleyenlere son olarak ne söylemek istersin?
Şunu söylemek isterim. Öncelikle haklarınızı öğrenmeye gayret edin. Bu tahsiliyle ilgili değil bir insanın. Yani bir insan ilkokul mezunu da olsa, doktora mezunu da olsa hiç fark etmez. Sadece Google'da yazan bilgileri rağbet etmeyin. Mümkünse bir avukata danışın. Eğer ki ulaşamıyorsanız vesaire yardım alamıyorsanız da sadece Google'a kalmayın. Google'da zaten bütün kanun maddeleri vesaire yazıyor. Açıp kanundan bakabilirseniz çok daha iyi olur. Bize şöyle bir bakış açısı var. İşler bozulduktan sonra avukata geliyorlar. Bir sözleşme yapılıyor. Sözleşmenin gereği yerine getirilmiyor. Bu da genellikle sözleşmelerdeki açıktan kaynaklı oluyor. Mümkünse bu hukuki yardımdan su testisi kırılmadan faydalanın. Herkes açısından çok çok daha iyi olur. Hem vatandaş için hak mahrumiyetine yol açmaz hem de avukatın da işi kolaylaşır. Dediğim gibi bizim memlekette böyle bir durum var. Keşke işler bozulmadan hukuki yardım alınabilse. İşler bozulduktan sonra alınınca sorun oluyor. Ama herkesin hakkının farkında olması açısından kanunlar okunabilir. Bunlar öcü değil. Herkes okuyup anlayabilir. Anlayamadığı yerde hukuki yardıma başvurabilir. Sadece dediğim gibi çekinmesinler bir avukata danışmaktan.
Aparslan, dinleyicilerimiz sana ulaşmak isterse hangi kanallardan ulaşabilirler?
Kocaeli'de merkezde Aydın Hukuk ve Danışmanlık adı altında bir hukuk ofisimiz var. Google'ladıklarında Kocaeli Aydın Hukuk diye zaten çıkar. O kaynaklardan bizlere ulaşabilirler. Mail adresimizden ulaşabilirler. Kendi mail adresim de var. alpaslantekerek@gmail.com olarak. Bu şekilde bizlere ulaşabilirler.
Çok teşekkürler.
Ben
Çok
teşekkür
keyifli bir
ederim.
sohbetti. Umarım dinleyenler de bizim aldığımız keyfi alırlar. Gerçekten önemli bir konu bu devirde mobbing. Bir nebze olsun. Umarım bir şeyler sunabilmişizdir dinleyenlere.
Umarım.
Ben de tekrar teşekkür ederim. Üretim sahnesinin bugünkü bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri beğenmeyi, paylaşmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.